Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz. Bugün Suriye izlenimlerinizden bahsedelim. Çünkü sizi dinledim programdan önce, yanmışsınız. Yani orada müthiş bir yürek yangınıyla karşılaşmışsınız. Biraz orayı bize anlatın, böyle siz gördünüz, sizin gözleminiz önemli. Neyle karşılaştınız? Orada İslam ümmeti ne durumda gözüküyor? Onu paylaşalım biraz isterseniz.
İnşallah. Hocam biz İHH'nın o bölgedeki yardım faaliyetlerini, koordine merkezini görmek için özellikle gittik. Allah razı olsun. Bir kere akşam toplanıp bütün oradaki sivil toplum örgütleri...
Sizden istendi böyle bir şey, rica edildi. Evet.
İstediler. Bütün sivil toplum örgütü de mensupları da toplanmışlardı. Bir 250 kişi kadar. Onlarla da görüştük. Yani bizden bu kadar denir ya, o şekilde bir ensar ruhu gördüm. Çok mutlu oldum hocam. Yani böyle bir inşaat gibi çalışıyor ya mensupları orada. Ekmek yetiştirmeye çalışıyorlar. Hastasıyla ilgileniyorlar böyle.
Bu Suriye topraklarında.
Hem Reyhanlı'da hem Suriye topraklarında. Evet. Elhamdülillah sınırın öbür tarafından bir 40 kilometre kadar içeri girdik. Oradaki savaşı idare eden liderlerle oturduk. Onlar da özellikle, yani işte bir hoca diyelim, onların baktığı tarzda söyleyeyim, bir hoca gözüyle bir değerlendirelim dediler. 3-4 saatlik güzel bir değerlendirmemiz oldu. Burada basından duyduğumuz işte farklı gruplara bölünme noktasını, hem orada bir briefing aldık İHA'dan, hem de gittik gözlerimizle sahneye. Yani 40 kilometre içeri doğru girdik. O 40 kilometreyi işte enine boyuna müşahede etmiş olduk. Çok farklı bir duyguyla geri geldim. Yani akşam geri geldiğimde birkaç kere ölüp birkaç kere dirilmiş gibi böyle yorgunluk hissettim. Ama mesela orada işte on binlerce ekmek her gün, savaşın böyle bombaların yağdığı yere her gün saatinde halk ekmek gibi yetiştiriliyor.
Yani hastalar, bu İHH'nın başarısı ya da hizmeti.
Bunu başarı kelimesine basit görüyorum hocam. Basit, yani ensarlıktan başka bir isim bunu içine alıyor. Hastayı bulup hemen getiriyorlar. İşte bir hasta Türkiye'ye gelirken ilgilenilmemiş, gidiyorlar valiliği buluyorlar bu hasta. Böyle kendi yeğeniyle uğraşır gibi uğraşılıyor. Yani çok enteresan. Hem çok mutlu oldum hocam. Dirildim.
Yardım faaliyetleri, ensarlık için.
Bir yardım faaliyeti değil hocam. İHA yardım yapmıyor. Evet. Yani yardım değil. İHA o olayın içinde.
Evet.
Gibi orada. Yani işte burada savaş var. Savaşa yardım edelim diye bir gaye yok. Savaşılıyor burada. Biz de savaşın içindeyiz. Bizim vazifemiz aç bırakmamak. Bizim vazifemiz ölmemesini sağlamak.
Evet.
Yani bir parça olmuşlar orada. Çok hoş bir şey. Yani böyle meleklerin duası yeterli bu iş için. Yani demin ayeti bütün insanlığı öldürmüş gibi diye okuduk. Onun öbür tarafı da var şimdi. Bütün insanlığı diriltmiş gibi. Yani.
Evet, çok güzel.
Kendime ahyennâse cemiyâ. Ya orada... Yani hep kim çalışıyorsa tabii, ben İHA'yla gittiğim için söylüyorum. Yani bütün insanlığı diriltmiş gibi. Yani
birçok kuruluş var, belki onu da söylemek lazım.
Onlarca kuruluş vardı akşamda. Evet, hepsi vardı ama mesela 18 kuruluş zannediyorum aklımda kaldığı kadar. O çatı altında toplanmışlar. Herkes takati kadar getirip işte bir avuç neyse getiriyor. Yani herkes bir iş yapıyor. Çok hoş, bu manzara çok hoş.
Evet.
Fakat hocam... yani Türkiye sınırından çıkıp 100 metre gidince bu hoşluk bitiyor hocam. Çok kötü. Çok kötü bir manzara. Hatta ben rica ettim. Dedim ki namazı öğle vakti yakındı. O topraklarda kılalım dedim.
Evet.
Yani namaz kıldık işte. Yani namaz kılıyorsun ama
Savaş anında namaz gibi herhalde.
Yok hocam, onu savaş da... seyrederken namaz bizimki. Evet. Bizimki savaş halinde değil. Hocam.
Ama bomba düşmesinden emin değilsiniz. Değil mi o namazı kılarken?
Küçük bir bomba olayı da yaşadık.
Evet.
Sağ Allah olsunlar korusun. Bizi zırhlı arabayla evet. götürdüler. Ondan sonra ekipten biri dedi ki bu arabanın lastiği patlak dedi. Görmüyor musunuz dedi. Tak tak gidiyoruz dedi. Şoför arkadaş dedi ki lastik değil dedi, yukarıda o lastik dedi. Meğer yanımızda uçak bomba indiriyormuş.
Evet,
tak,
evet.
Tak tak tak uçak savar öbür taraftan. Tabi tiyatro güzeldi de orada iyi olmadı. Korktuk.
Evet. Çok,
yani Allah muhafaza etti tabi. Bizi hemen bir ağaçlık bir yerin altına çekti şoför. Ya dedi sizin yüzünüzden de ilk defa dedi bir uçaktan dolayı park etmek zorunda kaldım dedi.
Evet.
Komutanım.
Sizi korumak için.
Yani bizi korumak için ağacın altına çektik. Bir 10 dakika kadar sürdü. Elhamdülillah bir zarar olmadı ama Türkiye'ye geri geldiğimizde bir ambulans vardı. Ambulansa ne var dedik. Meğer o uçağın attığı bombalardan
evet.
isabet eden iki kişi işte koma halinde Türkiye'de bir hastaneye götürülüyordu. Baktım orada hemen iki tane İşte doğum halinden çocuk alınmış gibi ilgileniyorlar falan. Çok hoş hocam ya. Bu manzara da çok hoş. Yani
evet.
Kışla yaz böyle bir balkondan aynı anda seyrediliyor gibi.
Evet.
Biri
evet.
kazanıyor, biri hüsrana evet, uğruyor. Manzara. Oradaki idari kadro yani savaşı yöneten karşı savaşı ya da cihadı.
Onlarla da görüştünüz. Yöneten,
uzun uzun görüştük.
Evet.
Tabii yani burada radyo düzeyinde konuşulacak, radyo düzeyine indirilecek olmayan noktalar da konuştuk. Bilhassa kardeşlerimizle cihadı yöneten en üst grup temsilcileriyle dertli dertli görüştük. Yani
evet.
şöyle bir sahne oldu, ben kendimi İstanbul'dan bir anda 20 senedir orada bulmuşum gibi hissettim.
Seneler koptu yani. Evet.
Yani oradaki arkadaşımız isim zikredilmesini istemediler çünkü Türkiye'ye girip çıkıyormuş herhalde. Kardeşimiz dedi ki yani dedi çok net konuşuyorsunuz dedi. Teşekkür ederim size dedi. Çünkü onlar hep Allah razı olsun vurun filan gibi bekliyor. Sonra ne olacak dedim.
Evet.
Siz Afganistan mı olacaksınız sonra? Bu ümmeti hı-hı. bir kere daha ağlatacak mısınız dedim.
Hı-hı.
Mesela hiç Müslüman kanına bulaştı mı eliniz dedim.
Hı-hı.
Yani bunları saatlerce mütalaa ettik.
Evet.
Allah razı olsun içten cevaplar verdi onlar da. Bizzat onlar da dışarıdan birisi gelsin, bir dışarıdan
bize baksın,
baksın dedi. Ben de çok
Hazık tabip.
Yani Hazık tabip büyük iddia tabii ama seyirci olarak dışarıdan seyrediyoruz.
En azından
yani dışarıdan yani
belli bir hassasiyetle bakıyorsunuz. Yani sokaktaki insan değilsiniz.
Yani
belki, yani Afganistan'ın diye bir dert var kafanızda. Suriye ile ilgili kaygı duyuyorsunuz. Bunlar önemli şeyler
yani
bakışta yani.
Yani o da çok memnun oldu. Yani dedi siz de daha önce Suriye'de yaşadınız mı dedi. Yaşamadım dedim.
Evet.
Suriye'yi ziyaret ettim ama Suriye'de yaşamadım dedim. Çok Suriyeli gibi konuşuyorsunuz deyince ben dedim ki ben her yerliyim, şimdi de tam Suriyeliyim dedim.
Evet.
Sen ne diyorsun dedim. Böyle oturduk. Evet. Yani çok hoş bir şey hocam. Adam yüzlerce ölü kalkıyor her ay adamın kampından diyelim. Ayrılırken ağladık ikimiz de.
Evet.
Çok duygusal sahne oldu. Yani onu da beni de duygusal hale getiren şey sarılışımız birbirimize.
Evet,
sarılışımız evet. yani çok muhabbetullah. Hatta ben de geleyim dedi Türkiye sınırına kadar ben de uğurlayayım sizi dedi. 40 kilometre o da geldi. O gelince tabii araba daha ağırlaştı. Silahlar falan dolduruldu arabaya.
Evet.
O izleniyor işte frekans ayarları falan yaptılar. Bu yüzden biraz daha geç geldik. İyi oldu biraz daha muhabbet ettik.
Muhabbet ettiniz.
Hocam iman kardeşliğini gördük. Adam beni yani çok ciddi bir şekilde mümin kardeşi olarak gördü.
Evet.
Şöyle bir özet yapabilirim. Yani dedi ki biz burada çok can kaybettik dedi.
Evet.
Karşı taraf da kaybediyor. Fakat dedi mutlu oluyoruz Türkiye'de 70 milyon kardeşimiz var diye. Onları yanımızda hissetmek bizi çok mutlu ediyor diyor.
Evet.
Çok hoş olmuş hocam. Yani bu ensar görüntüsü çok güzel. Elhamdülillah. Evet. Fakat oradaki sahneler hiç hocam iyi değil.
Onlar orada neler gördünüz? Yani
hocam bir defa
sizi yakan şeyler neler?
Bir defa şu anda o kardeşlerle de bunu görüştük. İki büyük sıkıntı bekliyor, evet. Suriye'yi gördüm. Birincisi, bugün Allah'ın lütfuyla zalim helak oldu gitti diyelim.
Evet.
Asıl savaş başlayacak.
Nasıl bir şey? Asıl savaş şimdiki herkes değil
çünkü,
mi hocam?
Herkes çünkü telleri germişler. Burası bizim bahçe, burası bizim bahçe. Suriye'nin en az üçe bölünmesi lazım ki herkes silahlarını bıraksın.
Evet.
Çünkü 5 senedir ben savaşıyorum. Herkes, benim dediğim olacak. Hmm. Öbürü 5 senedir ben de savaşıyorum. Benim
bunlar
dediğim olacak.
Diyelim ki zalimden sonraki 3 grup diyorsunuz.
Yani şu anda zalimle mücadele ediyoruz. Evet. Zalimin ömrü yok hocam. Evet. Zalimin bittiği belli bir şey. Çünkü biz oradayken mesela Halep haberleri geldi.
Evet.
Halep'te sağlam bina 3-4 tane kaldı diyorlar. Şehri imha ederek gidiyor.
Evet.
Kaybettiği yeri imha ediyor. Evet. Yaşanmaz hale getiriyor.
Ben de onu düşünüyorum. Yani bir insan, bir devlet yöneticisi, ben bu ülkeyi yine yöneteceğim dediğinde bu kadar tahribat yapmaz
bu,
yani.
Bu öyle bir niyeti yok bunların, evet, hocam. Evet. Öyle bir, mesela o enkazı gördük. Kalmıyor. Çok kötü,
evet,
ya.
Evet.
Çok kötü. O enkazın altından da diri çıkmış o insanlar. Yani bizim Sakarya depremi gibi.
Evet.
Böyle,
evet,
çok enteresan.
Evet.
Birinci olarak o zaman bütün dünyanın gözü önünde tabii. Dövüşün sonra biz teslim alırız sizi gibi bir sahne olacak.
Evet.
İkincisi, ben ona dedim ki üstad dedim. Biz 100 sene önce Türkiye olarak bundan daha fena bir tarumar gördük. Ama o dönem Çanakkale'de hep hafızlarımız, din adamlarımız, alimlerimiz helak olup gitti. Geri kalanı da idam ettiler. O zaman eğitim kadromuz bizim yok bir döneme rastladığımız için din adına 100 senedir o açığı hala kapatamadık.
Evet.
Suriye zaten şeriat eğitiminin, din eğitiminin yaygın olmadığı bir yerdi. Bağız rejimi. Evet,
Bağız rejimi sebebiyle.
Şimdi mesela biz içeride görüşürken hocam 13 yaşında bir çocuk kendi boyu kadar bir tüfekle bizi bekliyordu. Çıktım, 13 görüştüm. Yaşında. Çocuğa sarıldım, sen kaç yaşındasın dedim. 13 dedi. Benim oğlum da 13 yaşında dedim filan. Hiç laubalilik yok tabii. Gayet ciddi. Ben de espri yapıyorum. İşte çocuğu kucaklayacağız. Çocuk ciddi bir şey. Dedim arabaya gelince de komutan dedim ya, bu çocuklardan çok mu dedim. Hep böyle mecbur böyleyiz dedi.
Allah Allah.
Sonra bu nesli kim yetiştirecek?
Evet.
Yani sizin damızlık diye, doğumluk diye değirmene göndermediğiniz bir ambarınız, buğday ambarınız olması lazım dedim. Bundan Kur'an, çok etkilendi.
Kur'an'da
da ayeti de okuduk. Evet. Tabii bir saat bunu görüştük. Fakat çok enteresan hocam, Suriyeli kardeşlerimiz bu konuda hazırlık yapmayı düşünecek fırsatları yok.
Evet.
Hocam
evet.
İnsan yani bir masaya oturunca düşünebiliyor. Orada yapabileceği tek şey mesela bir saat bir odada kaldık. Bir saat dışarı çıktık. 20 defa şu oldu bu oldu giriliyor içeri. Söz kesiyor. Tembih ediyor. Rahat bırakın bizi biraz diyor. Acil bir vakayla geliyorlar. En son dediler ki 200-300 metre ileride ağır çatışma var. Katılmak ister misiniz? Kardeşim biz böyle değiliz. Göründüğümüze bakmayın siz falan.
Evet.
Yani orada hocam bu iki tehlike, biri uzun vadede büyük sıkıntı. Öbürü hala Irak'ta işte devam ediyor. Libya'daki durum. Yani onlar da bunu tefekkür ediyorlar. Ama müdahale eden, yardım eden müminlerin bundan sonra bu iki noktaya, yani oradan bir 100 tane alim adayı mı hazırlanacak, ne yapılacak? Çünkü hala Şam'da mahsur bekliyor mevcut alimlerin bir kısmı. Bir kısmı Türkiye'ye kaçtı, burada işte kendilerini kurtardılar. Çok enteresan bir durum var ortada. Orada dikkatimi çeken hocam acayip bir şey. Katar'dan başka Arap ülkelerinden fiilen Suriye olayına destek olan kimse yok. Mesela Ürdün sınırı vahşi bir şekilde kapatılmış.
Evet.
Çünkü Ürdün yani hafif gevşetse sınırı 5-6 milyon oraya
akacak. Orada gene de epeyce bir insan, göçmen var.
Resmen pasaportuyla gelip geçebilenler, Türkiye'ye geçmiş gibi geçemiyorlar. Sınırını kapatıyor. Oradaki kamplar da zaten esir kampı gibi.
Evet, yani Türkiye'nin kampları o noktada ya çok hocam, farklı. Yani.
Türkiye'deki tavır...
Türkiye gerçek ensarlığı gösteriyor.
Allah razı olsun. Hocam ben hatırlıyorum Mehmet Savaş hocamın derslerinde hep onun hatıralarını dinlerdim.
Evet.
Suriye'deki derslerini ve diğerlerin hatıralarını anlattı. Yani bundan 40 sene önce Suriye'den kaçak çay getirip insanlar zengin oluyorlardı.
Evet.
Suriye güya hürriyet ülkesi, bizde işte kaçakçılıkla onlardan bir şey alınıyordu. Şimdi tam ters olmuş hocam. Sokaklarda işte şişelere mazot koymuşlar, arabalara mazot satıyorlar. Petrol.
Perişanlık.
Hocam yani, perişanlık çok daha hafif enteresan bir şey. Tarlalarda müthiş çalışıyor insanlar ama.
Evet, bir tarafında da öyle bir hayatın olduğu
yani, kanıksanmış bu ölüm yağdıran uçakların altında çalışmak.
Şöyle bir şey mi o hocam? Yani savaşan gruplar yani var ama bir de savaşın dışında halk var. Öyle bir şey mi? Yani o halkın mesela bilgihaneliği mi var savaşa? Yoksa yani o halk bir tür lojistik sağlıyor mu savaşan gruplara?
Benim kanaatim hocam şöyle. Bazı yönetimi 50 senedir zaten savaşa benzer bir sahneyle idare ediyor.
Evet,
diyor ki.
Evet.
O halk için o uçaklar yabancı değil zaten. Hama evet. olayı daha unutulmadı.
Evet.
İstediği köy istediği zaman bombalayan bir yönetim.
Evet.
Hala 1940'ların işte Türkiye'deki 1940'lar 50'lere ait makineler vesaireler. Mesela Türkiye'den geçtikten sonra epey bir bölüm araba mezarlığı gibi hocam. Yol evet. kenarları araba mezarlığı gibi. Sıfır arabalar var kaçak girmiş. Yani hurda tenekeye dönmüş. Yollar tank dolu.
Evet.
Yani atılmış böyle çöp kutusu gibi atılmış tanklar. Tarumar edilmiş bırakılmış. Hocam o sahne bir insanı üzüp kahretmek için yeterli.
Evet.
O sahne bu ümmeti Muhammed'in toprağı. Ben çocukken Vietnam görüntülerini böyle Vietnam Hı-hı. şeylerini hatırlardım. Ama Vietnam unutuldu gidildi. Yeni bir Vietnam gibi orada. Yani insanlar bu savaş şartlarını çok da böyle uzak görmüyorlar. Çünkü o mantık zaten. İnsanları idare etmiş. Orada benim anladığım kadarıyla Basri rejimi savaşmıyor şu anda. Bombalayıp kaçıyor oturuyorlar. Bombalayıp evet. kaçıp oturuyorlar. Savaşan Müslümanlar yani bir yer savaşıyorlar. Aşağı yukarı 2 senedir de oradaki bize verilen bilgilere göre yeni bir yer alan yok.
Evet.
2 senedir herkes oturmuş.
Mesela belli bölge hakimiyetleri oluşmuş.
Belki böyle üzücü bir şey bu. Cihat yapanlar köylük arazilerdeler hep. Niye siz mesela soruma cevap verdi. Çok akıllıca bir cevaptı. Dedim ki nasıl tutunabiliyorsunuz? Şehirde tutunamıyorsunuz. Diyor ki sistem düzen altyapıyı yıkarak zarar vermek istiyor. Tarlalarda yıkacak bir şey olmadığı için karışmıyor buralara. Buralar onun için bize kaldı diyor.
Evet.
Ama Şam'da işte Halep'te ele geçiremeyeceğini, yönetemeyeceğini anlayınca
yıkıyor.
Yıkıyor. Kökten evet. yıkıyor. Çok hoş bir şey ya da bir sosyolog tarafından nasıl değerlendirilir bilmiyorum. Bana göre çok hoş. Mesela biz oradayken Halep lideri geldi. Allah Allah bu sakallı falan dedim. Basçı değil bu dedim. Yok biz tayin ettik dedi.
Evet.
Yani yavaş yavaş
Halep'e yönetici tayin etmeye
Etmeye başlamışlar. Onunla oturdum. Dedim sen ne yöneticisin dedim. Şu anda can kurtarma yöneticisiyim dedim. Çok güzel.
Evet.
Bir de hocam çok tatlı hatıra. Yani biz ilk defa görüştük o yöneticilerle. Ama 30-40 senedir beraber çay içiyormuşuz gibi kaynaştık.
Evet,
hemen.
Evet.
Bir ülfet için zaman gerekmedi.
Zannediyorum, kalbi yakınlık.
Kalbi yakınlık bir de Türkiye'li Müslümanların bu olaya bakışı, kuvvet sergilemesi, hükümetin sıcak tavrı bizim orada mesai harcamamızı gerekmedi.
Evet.
Önceden ısıtılmış çorbamız
çok
bizim
güzel.
Yani hazır
çok
çorba.
Güzel.
Ben bunu şu şekilde değerlendiriyorum üstadım. Nesiller sonra işte 150 sene sonra ömrü olanlar o zaman dünyada varsa bir şey, iki milletin, iki cemaatin ya da iki ulusun böyle sınırlara gerek yok diyeceği kadar yakın olacaklarını umuyorum hocam.
Evet, evet, inşallah.
Yani çünkü biz orada hiç
belki
böyle
bütün
bir tanım...
İslam dünyası için böyle bir şey olacak inşallah.
Ah bir olsa hocam ya, ne kadar inşallah hoş olurdu. Yani biz hiç hocam şey yapmadık. Nedir adı? Yani bir tanışalım filan denmedi. Nurattin
zaten tanışıyormuşuz.
Beni tanıtmışlar bir miktar işte. Hı-hı. Şöyle İstanbul'dan geliyor filan diye. Evet. Niye geldiğimi onlar bildiler. Daha doğrusu yani iyi ki geldin ya bir konuşalım gibi, hı-hı, bir sahne oldu.
Onlar da belki hani şöyle bir şey oluyor. Yani bize baksın birisi dışarıdan da bizi yorumlasın. Yani biz nasıl görünüyoruz dışarıdan? Yani bir Müslüman gözüyle, bir Müslüman alim gözüyle gibi buna ihtiyaç duyulabilir hocam.
İhtiyaç aslında duyuyorlar.
Duyulabilir. Yani aslında gerçekten de ona ihtiyaç da var. Şimdi onlar sıcak ortamdalar. Ve nasıl göründüklerinin farkında da değiller. Şimdi siz çok derin bir kaygıyı seslendirdiniz değil mi? Yani farklı Müslüman grupların birbiriyle ilişkisi.
Şöyle bir örnek
Afganistan gibi.
İşte oturduğumuz odada sağ olsun çok mükemmel de bir yemek getirdiler.
Evet.
Ben dedim vallahi etli yiyemem kusura bakmayın dedim. yani iştahım her şeyim gitti tabii yani. O sahne bir de uçak olayı yemekten önce oldu.
Evet.
Bizim yeme iştahımız falan gitti. Etrafta böyle boyu kadar tüfeklerle dolaşan gençler var. Bunların yaş ortalaması kaç dedim. Sor dedi. Sordum. Evet. Biri 23, biri 22, 21.
Evet, evet.
Sakallı güzel gençler. Dedi ki bunu niye sordun dedi. Dedim ki bunların dedim cephedeler 24 saat. Mesela nerede uyuyorsunuz dedim. Nerede akşam olursa diyor. Nerede dedim? Arabada. Bir ağacın, evet, altında, nöbette. Ev sistemi yok.
Yok tabii.
Evleri, köyleri var. Ama uzaktan işte, evet, nöbet nereye gidiyor?
Arazideler yani.
Kurtarıldıklan bölgede kalmış bunlar. Evleri mesela Şam merkezinde.
Şimdi her yer mevzi bunlar için.
Her yer mevzi. Dedim ki, üstad dedim, bu gençlerin ahlak sorunu diye bir dosyanız var mı sizin dedi.
Hmm,
evet. Ya dedi bunlar cihatla meşgul dedi.
Evet.
Dedim bu cümle yanlış. Tebuk gazvesinde sahabinin ya Resulallah biz cinsel organlarımızı kessek mi ne yapsak dediğini unutma dedim. Bir daha böyle deme dedim. Hocam 2-3 dakika hiçbir şey konuşamadı.
Allah Allah.
Dedi ki siz buradan kalkın dedi. İlk düşüneceğim şey bu olacak dedi. Çok ağır uyarı yaptın bize dedi. Üzüldün mü dedim. Yok dedi. Biz bunu düşünmeliyiz hakikaten dedi. Çok doğru
tabii
söylüyorsunuz
ki,
dedi.
Tabii.
Ya dedim sen bomba gibi çocuklarla çalışıyorsun. Bunlar sakal bıraktı diye yani. Daha doğrusu tıraşa vakitleri yok zaten.
Evet.
Yani sakal bıraktılar diye. Cihat kelimesini kullanıyorlar diye. Bunların delikanlılığını kaldırmadın ki sen. Sonra hocam en az 10 yıllık bir savaşa hazırlar.
Evet.
Mesela en yakın rakam nedir dedim. Bilmiyorum dedi.
Tarih.
Olur. Yani
en yakın tarih.
Savaşın
ne zaman
bitti,
bitebilir?
Savaş. Evet. Bu silahların bırakılacağı. Hı. Ben sayayım dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 deyince inşallah dedi.
Hı hı.
Sen devam et dedim. Ondan önce zor dedi.
Allah Allah.
Bir 10 yıllık birikim yapıyorlar.
Evet.
Hocam bu 22 yaşında delikanlı 32 yaşında olacak. Gecelediği yerde uyuyor.
Evet, evet.
Banyo yapacağı bir yer yok.
Evet.
Yani tıraş olma imkanı yok. Elbise bolama.
Evet.
Bu kalın böyle, evet, komandoların giydiği elbiseleri işte basıyorlar bir kışlayı. Elbiseleri alıyorlar falan öyle, evet, elbise bol. Yer yer kış oluyor.
Tabii.
Soğuk şartlarda. Yani mesela ahlak konusu deyince sen hemen cinsellik anlama dedim.
Evet.
Bunlar yarın. İnşallah zaferle bittikten sonra hırçınlıklarını atabilecekler mi? Karıları bunlarla geçinebilecek mi dedim.
Ne kadar önemli. Yani.
Ondan sonra bunlar...
Sonra dost düşman yani değil mi? Yani böyle mantık böyle oluşuyor.
Üçüncü insan yok. Gri,
evet,
renk yok.
Gri renk yok.
Siyah ve beyaz var.
Evet.
Çok özellikle bunları dedi şimdi vakit geçirip not almayayım. Sen gidince not alacağım bunları ben,
evet,
dedi.
Evet.
Bir de şöyle bir şey oluyor hocam. Bizi dolaştıran İHA ekibindeki baş arkadaş dedi ki Allah razı olsun hocam dedi. Yani dedi, böyle açık söylemek lazım dedi. Yani oraya ziyarete gidenler dua ediyorlar. Duygusallık olarak. Ben de duygusal olarak etkilendim ama bir mümin olarak bunları ikaz etmem gerekiyor. Aksi takdirde niye bu savaş oldu diye. Mesela Taliban kelimesini konuştuk orada. Hı hı. Dedim ki Taliban niye ortaya çıktı dedim. Önceden tedbir alınmadı.
Evet, yani çok önemli.
Çok iyi hatırlıyorum. Bu heykeller olayı vardı Afganistan'da. Evet, hatırlıyor musunuz?
Evet.
Yusuf Karadağ gibi bir adam. Yani hocalarımızın hocası bir adam. O yaşıyla, 80'e yaklaşmış yaşıyla kalktı, gitti, bizzat rica etti. Yapmayın, dünyayı başımıza yıkmayın. Bu melanetler kalsın burada dedi. Takmadılar oradan otelden ayrılmadan o yıktılar o heykelleri. Evet. Yani yarın alimleri takmayacak bir kadro mu getiriyorsunuz diye.
Çok
hocam
önemli.
Sıkıntımız çok ama umutluyuz, umut varız.
Şöyle hocam vakit doldu da. Şöyle 3 aylar için 3-5 kelime bir şey söyleyeyim. Ramazan'a doğru giderken yani Türkiye'den, Suriye'den, Afganistan'dan, Irak'tan, Mısır'dan ne olmalı yani?
Hocam evet. 3 aylar şimdi bütün hoca efendiler harika işte cennet mevsimi bana göre çok kötü hocam.
Ne demek çok kötü hocam?
Çok kötü niye biliyor musunuz? Kaçıncı da başım belaya giriyor çünkü benim. Evet. Öbür normal gün gibi gitmiyor.
Evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle versin Allah belasını, burnu sürtünsün dediği bir 3 kişi var. Bir tanesi de Ramazan'ı becerip tövbesinde kullanamayan adam diyor.
Evet.
Dolayısıyla 3 aylar çok kıymetli de bu kıymet baş belası hocam. Değerlendiremedin mi baş belası?
Değerlendirelim. Evet.
O sebeple kaçar mı bu fırsat kampanyası başlatmamız lazım 3 aylar
evet.
için?
Bizim İsmail Lütfi Çakan hocam, sizin de hocanız, o der bu Ramazan değilse ne zaman?
Evet.
Değil
ha
mi?
Onu Allah razı olsun değil hocam. Yani onu demek istiyorum.
Evet.
Yani bunun faziletiyle falan uğraşmaya gerek yok.
Evet.
Blok olarak bu gitmemeli.
Evet.
Bu gitmemeli. Yani bu 90 gün bittiğinde ben başka bir Müslümanım. Evet. Diyecek kampanya başlatalım.
Evet, çok teşekkür ederim Allah hocam. Evet değerli dinleyiciler, bir İslam'dan hayata ölçülerin daha sonuna geldik. Bu Ramazan sonunda inşallah 3 ayların sonunda bir başka Müslüman olmaya karar vererek yola çıkalım bugün.
İnşallah.
Yolculuğunuz mübarek olsun.